Ayrım 6. Şeffaf, Stephen King. Sayfa 51. Gardner ağır ağır bir koltuğa doğru giderek oturdu. Şimdi iki şakağını da ovuyordu. Nükleer reaktörler. Tabii, başka ne olabilirdi? Çernobil değilse Seabrook, Seabrook değilse Three Mile Adası. Gardner karısını öldürmeye kalkalı 8 yıl olmuştu. Bobby ile Seabrook'taki gösteri sırasında tutuklanalı 3 yıl. Üzerinden ruhsatsız silah çıktığı için 2 ay hapis yatmıştı. Diğerleri ise para cezasına çarptırılmışlardı. Artık bu tür gösterilere katılmıyordu. Ama içtiği zaman hemen o reaktörler konusunu düşünmeye başlıyor, bunu tutturuyordu. Sarhoş olduğu zaman kalbi bir yanardağa dönüşüyordu sanki. O kahrolasıca reaktörler. Unut onları. Gardner da öyle yapmaya çalıştı. Önce o geceki konferansı düşündü. Boş ver o konferansı Jim. New England şiir kervanına da aldırma. McCardle denilen acuzeye de kötü bir şey olmadan çık git. Gerçekten kötü bir şey olmadan. Çünkü burada kalırsan mutlaka feci bir şey olacak. Ay kan rengine dönüştü. Ama kuyruğumu bacaklarımın arasına sıkıştırarak Maine'e dönersem adam değilim, böyle bir şey yapamam ben. Ayrıca o dişi köpek de var, adı Patricia McCardle onun ve ben bu dünyada ondan daha şirret bir kadın görmedim. Gardner, Patricia McCardle'la bir anlaşma imzalamıştı. Toplantıya katılmadığı takdirde para da alamayacaktı, grubun başkanı oydu. Gardner tanrım diyerek elini gözlerine bastırdı. Gitgide artan baş ağrısına aldırmamaya çalışıyordu. Aslında bu ağrıyı bir tek şeyin keseceğini biliyordu. Ama o da gerçekten kötü bir şey olmasına yol açacaktı. Ancak kısa bir süre sonra bütün bunlara aldırmayarak tekrar içmeye başladı. Jim Gardner hızla yuvarlanıyordu artık. Patricia McCardle New England şiir kervanının başkanıydı. Bacakları uzun ama sıska, burnu soylu ama güzel sayılmayacak kadar inceydi. Göğsü dümdüz, alnı geniş, soğuk bakışlı gözleri de kurşuni buz parçaları gibiydi. Ataları Amerika'ya Mayflower gemisiyle gelmişlerdi. Gardner daha önce de McCardle'la çalışmış ve başı derde girmişti. Kadınla anlaşması imkansızdı. Ama gruptan ayrılarak evine dönmesi de mümkün değildi. Böyle yaparsa ücretinin ikinci yarısını alamazdı. Hatta Patricia McCardle avansı geri alabilmek için onu dava etmekten, bu uğurda $1000 bile harcamaktan kaçınmazdı. Bununla da yetinmezdi. Gardner'ı kara listeye aldırmak için elinden geleni yapardı. O zaman hiçbir programa katılamazdı. ''Onun için bu akşam konferansa katılmak zorundasın Jim.'' diye düşündü. Odaya bir şişe viski daha getirtmişti. Şimdi bardağını tekrar doldururken eli hiç titremiyordu. ''Bu işi yap bitsin.'' Ama saatler geçerken zaman zaman bir otobüse atlayarak evine dönmeyi düşündü. Anderson'a telefon edecek, ''Az kalsın siklonla uçuyordum Bobby.'' diyecekti. Ama tam zamanda kendimi sığınağa atmayı başardım. Şansım yardım etti, öyle değil mi? Hadi orada. İnsan şansını kendisi yaratır. Güçlü olursan şanslı da olursun. Jim, gerekeni yapmalısın. Önemli olan bu. Çantasında giyecek bir şeyler aradı. En iyi elbisesi berbat haldeydi. Sonunda soluk bir blue jean ve düz beyaz bir gömlek, eski mokasenler ve çorap giydi. Biraz bisküvi yiyerek yine viski içti, sonra da aspirin aldı. Baş ağrısı gitgide artıyor, şakakları zonkluyordu. Not defterlerini alıp pencerenin önündeki koltuğa oturdu. O gece okuyacağı şiirleri seçmeye çalışıyordu. Bu akşam ışığında bütün şiirlerini Kartaca dilinde yazmış gibi gözüküyordu. Aspirin baş ağrısını geçirmemiş, sanki daha da şiddetlendirmişti. Şakakları her kalp atışıyla zonkluyordu. Her zamanki baş ağrısıydı bu. Sanki sol gözünün biraz yukarısına yana küt uçlu bir çelik çubuk batırıyorlardı. Parmaklarının ucunu o belli belirsiz yara izine sürdü. Yeni yetmelik yıllarında geçirdiği kaza sonucu kafatasına bu çelik plakayı takmışlardı. Doktorun sözlerini hala anımsıyordu. ''Zaman zaman başın ağrıyabilir oğlum ama böyle anlarda bir şeyler hissettiğin için Tanrı'ya şükret. Yaşadığın için çok şanslısın. Ama Gardiner böyle anlarda gerçekten şanslı olup olmadığını düşünüyordu. Defterleri kenara bıraktı, elleri yeniden titremeye başlamıştı, gözlerini yumdu. Bu işi yapamayacağım.
Yapabilirsin.
Yapamam. Ay kan rengine dönüştü, bunu hissediyorum. Adeta görür gibi oluyorum.
Bu İrlandalı martavallarını bırak şimdi. Çok zayıf bir insansın. Biraz güçlü ol, güçlü.
Gözlerini açmadan denerim diye mırıldandı. 15 dakika sonra burnu hafifçe kanamaya başladığı zaman fark etmedi. Koltukta uyuyakalmıştı. Jim Gardiner şiir okumaya başlamadan önce heyecanlanıp telaşlanırdı. Dinleyiciler fazla olmasa bile. 27 Haziran gecesi bu korkusunu baş ağrısı daha da yoğunlaştırdı. Oteldeki koltukta uyandığı zaman midesi bulanmıyordu ama baş ağrısı daha da şiddetlenmişti. Gardiner sonunda sırası geldiği zaman garip bir duyguya kapıldı. Sanki sesi çok uzaktan geliyordu. Sonra iyice sersemledi ve kağıtlarını karıştırarak sanki çok özel bir şiiri arıyormuş gibi bir tavır takındı. Parmakları cansızlaşmış gibiydi. Galiba bayılacağım diye düşündü. Burada herkesin önünde, kürsünün üzerine yığılacağım. Ve sonra onunla birlikte dinleyicilerin üzerine devrileceğim. İlk sıradakilerin üzerine. Belki de şu pek soylu kahpenin üzerine yuvarlanır ve onu öldürürüm. O zaman bütün hayatım bir değer kazanır.
İçindeki o acımasız ses yap şu işi diye emretti. Bu ses bazen babasınınkine benziyordu. Ama çoğu zaman Bobby Anderson'ın sesini.
Şu işi yap, bitsin gitsin, yapılacak tek şey bu.
Gardiner titreyen elini aldığına götürdü. Seyirciler usulca mırıldandılar.
Başla artık Gardiner, yerliler huzursuzlaşıyor.
Ah evet, Bobby'nin sesiydi bu.
Işıklar zonklayan beyniyle aynı tempoda yanıp sönüyordu sanki. Patricia McCardle'ı görebiliyordu. Kadın sade bir siyah elbise giymişti, herhalde bir yerden ucuza düşürmüştü. Suratı Püritan atalarınınki kadar dar, soluk ve acımasızdı. Siyah tozlu taşlara benzeyen gözlerini Gardiner'a dikmişti. Olanları görüyor ve pek seviniyor diye düşündü Gardiner. Şu haline bak, yere yığılmamı bekliyor. O zaman ne düşüneceğini biliyorsun değil mi?
Tabii biliyordu. Damarına basmak için onu kaç kez Patty diye çağırmıştı. Adının böyle küçültülmesinden hoşlanmadığını bildiği için. Ama buna karşılık Patricia McCardle da inadına ona Jimmy deyip durmuştu sırf sinirlendirmek için.
Yere yığılırsan Patricia McCardle beni Patty diye çağırır mısın sarhoş köpek diyecek. Haydi bakalım Jimmy, şiirini oku. Belki avansı senden geri istemem. Bu insanların karşısında kendisinden geçtiğini görmek zevkine erişeceğim. Bu fiyat ucuz bile sayılır. Haydi haydi haydi, artık bekleme.
Seyircilerden bazılarının sıkılmaya başladıkları belliydi. Gardiner Ron Cummings'in arkada endişeyle öksürdüğünü duydu.
Bobby güçlü ol diye bağırdı ama sesi hafiflemeye başlıyor. Seyircilerin mırıltıları ise gitgide tizleşiyordu.
Podyumda duran Gardiner artık gözle görülecek bir biçimde yalpalamaktaydı. Dudaklarını yalıyor ve uyuşuk bir üzüntüyle salondakilere bakıyordu. Sonra birdenbire garip bir şey oldu. Gardiner, Bobby'nin sesini duyacağı yerde onu gördü. Her şey öylesine berraktı ki.
Bobby Haven'daydı. Oradaydı şimdi. Salıncaklı sandalyesinde oturuyordu.
Şortla açık bir bluz ve eski mokasenlerini giymişti. Yaşlı Peter ayaklarının dibinde kıvrılmış uyuyordu. Bobby'nin kucağında bir kitap vardı ama okumuyordu. Gardiner kitabın adını bile görebildi.
Bobby pencereden karanlıklara bakıyor ve bir şeyler düşünüyordu.
Onun düşüncelerini bile okuyabiliyordu Gardiner. Ormanla ilgiliydi, ormanda bulduğu bir şeydi.
Evet, Bobby Haven'daydı. Bulduğu cismin ne olduğunu ve niçin kendini bu kadar bitkin hissettiğini anlamaya çalışıyordu.
O anda James Eric Gardiner'ı düşündüğü yoktu. Şair protestocu Gardiner'ı. Şükran gününde karısını vurmaya kalkan ve şimdi podyumda bayılmaya hazırlanan Gardiner'ı.
İşte bu konferans salonunda felaketler ustası podyumda bekliyordu. Neyse ki Bobby'nin aklı başındaydı, o heaven'daydı ve kafası doğru dürüst çalışıyordu. Hayır, hiç de öyle değil. Sonra Gardner'ın zihninde bir düşünce belirdi. Gece etrafta yankılanan itfaiye çanları kadar ısrarlı ve kesindi bu. Bobby'nin başı dertte, Bobby'nin başı gerçekten dertte. Gardner tokat yemiş gibi irkildi ve o sersemlikten kurtuldu. Beynine müthiş bir sancı saplandı. Ama buna sevindi bile. Acı duyduğuna göre aklı başındaydı, havalarda bir yerde uçmuyordu. Şaşırtıcı bir an, yeni bir görüntü daha belirdi. Kısa sürdü bu ama her şey berrak ve ürkütücüydü. Bobby ona dayısından kalan çiftlik evinin bodrumundaydı. Bir makinenin önünde çömelmiş bir şeyler yapıyordu. Yoksa öyle değil miydi? Bodrum çok karanlıktı ve Bobby de makinelerden pek anlamazdı. Ama bir şey yaptığı kesindi. Karma karışık telleri çekiştirirken parmaklarının arasında hafif mavi alevler titreşiyordu. Bu teller bir şeyin içindeydi, bir şeyin... Ama bodrum çok karanlık olduğu için o kara silindir biçimi şeyin ne olduğu anlaşılmıyordu. Yine de tanıdık bir şeydi. Gardner'ın daha önce gördüğü bir şey. Ama sonra sesleri de duymaya başladı. Ama duydukları o tekin olmayan mavi alevlerden daha da ürkütücüydü. Peter'la ilgiliydi bu. Köpek uluyordu. Ama Bobby onu aldırmıyordu. Bu ondan beklenmeyecek bir şeydi. Bobby telleri çekiştiriyordu onların toprak kokan bodrumda bir şeyi sağlamaları için. Salonda sesler yükselirken bu görüntü de birdenbire kayboldu. Dinleyicilerden bazıları ona alayla bakıyorlardı, bazıları mahcup mahcup ama çoğu endişeli ya da telaşlıydı. Sadece Patricia McCardle onu sessiz bir sevinçle süzüyordu. Onun bu hali Gardner'ın aklını başına getirdi. Ve birdenbire konuşmaya başladı. Sesinin normal ve tatlı olması onu şaşırttı. ''Özür dilerim, lütfen kusuruma bakmayın. Burada birkaç şiir var. Korkarım onları düşünürken daldım.'' Durdu, gülümsedi. Endişeli dinleyiciler rahatlayarak arkalarına yaslandılar. Bazıları hafifçe güldüler ama dostça. Gardner, Patricia McCardle'ın öfkesinden kızarmış olduğunu fark etti ve o zaman baş ağrısı bayağı hafifledi. Aslında bu da pek doğru sayılmaz diye konuşmasını sürdürdü. Demin sizlere bazı yeni şiirleri okumamın doğru olup olmayacağına karar vermeye çalışıyordum. Yazarlık gururuyla ihtiyat birbirleriyle dövüştüler. O iki ağır siklet. Sonunda ihtiyat puan hesabıyla galip sayıldı. Seyirciler yine güldüler ama daha neşeli. İhtiyar Patty'nin yanakları büsbütün kızardı. Kadın parmaklarını birbirlerine kenetlemiş, eklemlerinin üzeri bembeyaz kesilmişti, neredeyse dişlerini gösterecekti. O arada bu tehlikeli numarayı tamamlayacağım. Şimdi size ilk eserim olan Büyük Kitabından uzunca bir şiir okuyacağım. Patricia McCardle'a doğru göz kırptı, sonra da dinleyicilere sır veriyormuş gibi açıkladı. Ama Tanrı korkakları sevmez, öyle değil mi? O kadına dikkat et Jim, şu anda ayağını gırtlağına dayadığını sanıyorsun, belki bu an için öyle. Ama ona dikkat et, kadın bu olanları hiç unutmayacak, affetmeyecek de. Ama Gardner artık bunu daha sonra düşünecekti. Eskimiş olan ilk şiir kitabını açtı. Layton sokağını aramasına gerek kalmadı. Kitabın o bölümü açıldı zaten. Bakışları başlığın altına kaydı. Ada çayının kokusunu ilk kez New York'ta duyan Bobby için. Layton sokağını Bobby ile ilk tanıştığı yıl yazmıştı. Kız o yıl boyunca sadece o sokaktan söz etmişti. Tabii orası Utica'da Bobby'nin büyüdüğü yerde. Kız basit hikayeler yazan basit bir yazar olmak istiyordu. Ama bunu yapmadan önce o sokaktan kaçması gerekmişti. Bobby kolaylıkla yazı yazabilirdi. Gardner bunu hemen anlamıştı. Hatta onun daha fazlasını bile yapabileceğini sezmişti. Ama her şeyden önce Layton sokağından kaçması şarttı, gerçek sokaktan değil, kafasında taşıdığı ve sanki ecinlilerle dolu olan o yerden. Çok sevdiği hasta babası, yine çok sevdiği zayıf annesi ve herkese meydan okuyan bir cadıdan farksız ablası. Anne sonsuz gücü olan bir iblis gibi diğerlerini eziyor, eziyordu.
Bobby o yıl bir keresinde Gardner'ın dersinde uyuyakalmıştı, İngilizce kompozisyon dersinde. Gardner ona şefkatle davranmıştı. Çünkü kızı biraz sevmeye başlamış, gözlerinin altında iri mor lekeler olduğunu da fark etmişti. Gardner dersten sonra Bobby'yi yanına çağırdığı zaman kız geceleri uyumakta zorluk çekiyorum diye açıklamıştı. Hala yarı uykuluydu, zaten o yüzden ona açılmıştı. Tam uykuya dalacağım sırada onun sesini duyuyorum. Gardner usulca kimin sesini diye sormuştu. Ablamın, annenin yani, uyurken dişlerini gıcırdatır. Bobby birdenbire ağlamaya başlamıştı. Anne, o her şeyden çok Layton sokağıydı. Anne Bobby'nin ihtiyaçlarını ve hırslarını gemleyen bir güçtü. Gardner pekala diye düşündü. Bunu senin için okuyacağım Bobby, sadece senin için. Ve sanki bütün gün prova yapmış gibi şiiri rahatlıkla okumaya başladı. Bu Jim Gardner'ın hayatı boyunca okuyacağı son şiirdi. Onun için her şeyin böyle sona ermesi belki de hiç fena sayılmazdı. Gardner'ın Layton Sokağı'nı okuması hemen hemen 20 dakika sürdü ve susmasını izleyen o derin sessizlikte şaşkın şaşkın başını kaldırdı. Sonra biri ayağa fırlayarak onu şiddetle alkışlamaya başladı. Genç bir adamdı ve yanaklarında yaşlar parlıyordu. Onun yanındaki kız da yerinden kalkarak alkışa katıldı. Kız da ağlıyordu. Sonra bütün seyirciler ayağa fırladılar. Salon alkıştan çınlıyordu. Gardner hepsinin yüzünde bir şairin görmeyi umduğu o ifadeyi fark etti. Sanki gerçeklerden çok daha parlak olan bir rüyadan uyanmışlardı. Ama herkes ayakta değildi. Patricia McCardle'ın hala üçüncü sıradaki yerinde oturduğunu gördü. Küçük gece çantasını sıkıca tutuyordu. Dudakları büzülmüş, ağzı kanı akmayan küçük bir kesiye dönüşmüştü. Gardner yorgunlukla karışık bir neşe duydu. Sevgili Patty, senin püritenlere özgü ahlak kurallarına göre benim gibi bir rezil büyük bir başarı göstermemelidir. Öyle değil mi? Ama korkarım anlaşmada başarıyla ilgili bir şart yok. Var mı? Gardner mikrofona sağ olun diyerek titreyen elleriyle kitaplarını ve kağıtlarını düzensizce topladı. Sonra podyumdan inip Ron Cummings'in yanındaki koltuğa çöktü, derin bir nefes aldı. Ron onu hala alkışlıyordu. Tanrım, tanrım. Gardner alkışlamayı bırak ahmak diye fısıldadı. Olmaz, şiiri ne zaman yazdığın umurumda bile değil. Şahane bir şey bu. Daha sonra sana bunun şerefine içki ikram edeceğim. Gardner bu gece sonradan daha sert bir şey içmeyeceğim dedi ama bunun yalan olduğunu da biliyordu. Baş ağrısı yeniden tutmak üzereydi. Aspirinin de başka ilaçların da yararı olmayacaktı. Bu ağrıyı sadece koskoca bir bardak içki geçirebilirdi, hem de çabucak. Alkışlar kesilmeye başlıyordu. Yüzünde öfkeli bir ifade olan Patricia McCardle'ın buna memnun olduğu belliydi. O gece şairleri tek tek sunan Arberg adında bir doçentti. Pek şişman ve pek de ukalaydı adam. Gardner, Arberg'in konferanstan sonra verdiği partide arka arkaya viski içmeye başladı. Ve kısa bir süre sonra da Arberg'le tartışmaya girişti. Yine Çernobil yüzünden. Kavga büyüdü, diğer konuklar da işe karıştılar. Ve Gardner sonunda eline nereden geçirdiğini hatırlayamadığı bir şemsiyeyi de konuklara saldırdı. Bir boğa güreşçisi gibi bağırarak şemsiyeyi dekan olduğunu sandığı Ted adında bir adamın başına indirdi. Biri onu arkadan yakaladı, Gardner hızla döndü, Arberg'in kendisine saldırdığını sanmıştı. Oysa kollarını tutan Ron'du, çok sakindi ama yüzünde korkunç bir ifade vardı. Acıma mıydı bu? Evet öyle. Gardner birdenbire şemsiyeyi bir kenara fırlattı. Ron, Patricia McCardle telefona koştu diye haber verdi. Buradan hemen gitmelisin Jim. Gardner etrafına bakındı. Konuklar gerilemişlerdi. İrileşmiş gözlerinde korku vardı. Ron'a boğuk bir sesle ne berbat iş dedi. Ron kahretsin diye mırıldandı. Artık bundan yıllarca söz edecekler. Şahane bir şiir dinlediler ve bunu şahane bir rezalet izledi. Haydi kaç, Maine'e git artık, ben seni ararım. İrileşmiş gözleri yaşarmış olan Ted Gardner'a doğru atılmaya kalktı ama iki genç adam onu tuttular.
Gardner hoşça kalın dedi. Bu güzel parti için teşekkür ederim. Kapıya gitti, orada durarak döndü. İsterseniz her şeyi unutun ama çocukları ve lösemiyi hatırlayın, unutmayın. Ama onlar sadece Ted'e şemsiyeyle vurduğunu hatırlayacaklardı. Yüzlerindeki ifadeden öyle anlaşılıyordu. Gardner başını sallayarak döndü, sokak kapısından karanlık geceye çıktı. Canı müthiş içki istiyordu. Herhalde istediğini buldu da, çünkü bir süre sonra kendini iyice kaybetti. 6. ayrımın sonu. Sayfa 59.